Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bendeniz Ahmet Taş Getiren, İslam'dan Hayata Ölçüler programında yeniden birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş buldum hocam.
Nasılsınız? Afiyetlesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyet versin. Hocam, bugün İslam'ı bilmek ve Müslümanca yaşamak arasındaki alakayı konuşalım diye düşünüyorum. Bilmek yaşamanın herhalde ön şartıdır. İslam'ı bilmek de İslam'ı yaşamanın ön şartı olmalıdır. Ne düşünüyorsunuz? Müslümanların İslam'ı yaşama nispetiyle bilgileri arasında bir alaka kurulabilir mi? Bu alanda bir problem yaşıyor muyuz? Oradan başlayalım isterseniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Bir iki tespit yapalım isterseniz hocam. Birincisi, Allah'ın şu rızasını kazanarak cennete giden ashab-ı kiramı alalım. Bu insanlar hocam bizim kadar bilen insanlar değillerdi.
Evet.
Müthiş bir gerçek bu hocam. Bilginin kaynağındaydılar ama o cepheden bu cepheye koştular.
Evet.
Bir bölümü ashab-ı kiramın Bakara suresinin inmediği zamanlarda Rabbine kavuştu.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'in hele ahkam konularını ihtiva eden ayetleri inmeden Musab Rabbine gitti. Bilgi ise söz konusu olan ashab-ı kiramın radıyallahu anhum, Allah onlardan razı olmuştur vasfını yakalayamamaları lazımdı.
Evet.
Bu bir. Bu yani irdelenecek bir nokta olarak bunu bir kenara dosyalayalım. İki, dinimiz İkra diye başlayan bir kitabı var. Fe'lem ennehu la ilahe illallah. Bilesin. Evet.
Bilesin
de,
ki
la ilahe illallah diye başlayan bilgiyi öne çıkaran, evet, kelime-i tevhidin önüne çıkaran bir yapısı var. Bir makul zemin var ki bilgisiz bir şey olması mümkün değil. Bu da bir ikinci hakikat.
Evet.
Bunu da bir kenara koyalım.
Bilenlerle bilmeyenler bir, hiçbir
yani
olur mu?
Bilgi konusundaki ayetleri, hadisleri
evet,
alimlerin, mürekkebinin, şehitlerin kanıyla kıyas edilmesi en azından yani bunlar... Evet. Bunu da bir dosya olarak kenara koyalım. Üçüncü olarak da bilginin etten, sütten, peynirden, ekmekten daha kolay ulaşılır, daha çok bulunabilir, kütüphanelerin ev mobilyasından daha görkemli olabileceği bir zaman Adem Aleyhisselam'dan beri ilk defa görülüyor herhalde.
Evet. Yani bilgiye bu kadar kolay ulaşılabilen bir zamandayız.
Kalemdi, kitaptı bilgi. O da koca bir yük oldu kalem bilgi. Kalemin onda biri kadar bile olmayan bir düğmeye basıyorsun. 10 saniye
dünyanın
içinde
bilgileri geliyor.
10 saniye içinde 160 bin sonuç verildi size diyor.
Evet, doğru.
Beğenmedim diyorsun, 360 bin sonuca çıkıyor. İnsanoğlu din, hayır, şer ne varsa bilgiye bu kadar kolay ulaşabildiği, bu kadar çok bilgiye ulaştığı bir dönemi olmamıştır insanoğlunun. Evet. Görünen o ki bu elde edilen bilgi oranı artarak da devam ediyor.
Devam edecek, evet.
Yani 10 saniyede 160 bin sonuç oluyorsa herhalde 5 saniyede 300 bin sonuca doğru gidiliyor, evet, şu anda. Bu üç dosyayı bir kenara koyalım. Sahabe-i ikram Rablerinin rızasını kazandılar, bilgiye sahip değildiler.
Evet.
Bilgiyi dinimiz kelime-i tevhidin önüne koyuyor neredeyse. Özet olarak konuşuyoruz.
Yani kelime-i tevhidi bilmek de bilgi.
Bilgi zaten. Evet. Onsuz ne oluyor? Evet. Üç, bugün şu kitabımız Kur'an'ın bilin dediği şeyler avucumuzun içine girdi. Evet. Kütüphaneye değil, avucumuzun içine girdi. Anahtarlık gibi kullanılıyor artık.
O kadar flash yakınız diski, bilgiye,
flash iç içe. Evet. Yüzlerce cilt kitap koyuyorsun, anahtarlığa takıyorsun onu da kaybolmasın. Yani kaybolacak kadar küçük bir şey çünkü.
Evet.
Şimdi bu üç dosyanın arasında ben sizin sorunuzu düşünüyorum.
Evet.
Müslüman olarak bildik, ne oldu? Bilmiyordu Çanakkale'ye şehadete gidenler, ne zarar ettiler?
Evet.
Gibi bir dönem.
Ya da şöyle bir şey mi hocam? Sahabenin de hani bilgisi sınırlıydı ama yani o bilgi Müslümanca yaşamanın önünü açan bir bilgiydi. O kişiliği inşa etmeye imkan veren bir
oraya
bilgiydi.
Oraya geleceğim.
Evet.
İnşallah. Şimdi biz ambarlarında tenekeler dolusu peynir olan bir adamla bakkaldan 100 gram peynir alıp kahvaltısında onu yiyen adam arasındaki benzerliği yaşıyoruz.
Evet, ilginç.
Yani ambarı açıyorsun, binlerce teneke peyniri, tulum peynirinden, Erzincan peynirinden,
Ezine
peyniri, peynir deposu ama kahvaltısında peynir yok.
Evet.
Ya da doktor yemeyeceksin dediği için peyniri yemiyor.
Evet.
Biri de bakkala gitmiş, 100 gram peynir almış, ekmeğinin içine onu koymuş, dişliye dişliye yiyor.
Evet.
Sonra da o
peynirin tadını o alıyor.
Tadını alıyor. Öbürü lafını yapıyor.
Evet.
Peynirin bu tadını alıyor.
Evet.
Şimdi biz çok şey biliyoruz. Sabah namazına kalkma konusunda bakıyoruz ki saatimiz çalmıyor bir türlü sabah namazında.
Kalp saatimiz çalmıyor.
Yani
yoksa beden saatimiz çalmıyor.
Çalıyor, bir sürü saatler var.
Çalıyor ama evet.
Şehir gürültüsü başlıyor en azından yani, evet, kalkmak evet. istersen. Şimdi burada bildiğimiz ne işe yarıyor? Bildikleri ne işe yaradı dediğimizde sahabenin önünde o birinci evet. dosyamızdaki örnekte bir çekirdek, nükleer çekirdek düzeyinde küçücük bir şey biliyorlardı. Neydi o? Allah için yaşayacaksın. Gerisi
evet,
yok.
Evet.
Biz ise bu yaşamanın ayrıntılarını bile biliyoruz. Vakit evet. bulamıyoruz uygulamaya. Bulanlarımız müstesna tabii yani.
Evet.
Herkes böyle diye bir şey yok. Genel pencereden bakıp caddede gördüğümüzü biz konuşalım. Ashab-ı kiramın farkı, Allah onlardan razı olsun, veya bizim onlardan farkımız, onlar gram gram bulabiliyorlardı ama o gramı iliklerine kadar içlerine alıyorlardı. Peyniri evet. yiyordu, o peynir kemik oluyordu, kan oluyordu, gıda oluyordu onda.
Evet.
Tortusu olmuyordu peynirin.
Evet.
Yani
evet.
tortu yapacak kadar değil, özümsüyor, bağırsaklardan çöp gitmiyor. Neden?
Evet.
Tamamını özümsüyor.
Tamamını özümsüyor.
Süper gıda alıyor,
evet.
çok kaliteli gıda alıyor. Hep o hücre olarak vücudunda kalıyordu.
Evet.
Biz ana gıda yerine mışlı maşlı öyleymiş böyleymiş diye sıradanlaştırdığımız adeta bilgileri alınca özümsediğimizden fazla tortusu çıkıyor bilgilerimizin. O gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyordu. Kalk deyince kalkıyordu. Otur deyince oturuyordu. Tek bir kelime öğreniyordu. Biz düşünebiliyor musunuz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyoruz. Hadis-i şerif mesela, Riyaz-ı Salihin dinliyoruz diyelim. Filancaya göre bunun yorumu nedir diyoruz.
Evet.
İşte bilgide birinci sigortamızın attığı yer burası. Hiç Resulullah'ın sözü kime göre anlaşılır bir söz müdür? Yani kime göre bunu yorumlayacağız?
Evet.
Dediyse dedi. Bu zamana göre, o zamana göre irdelemeye başlayınca elimizdeki peyniri küflendirdik biz bu sefer. Küflü peynir de gıda olmadı bize bir daha
evet.
gibi. Teşbih için söylüyorum tabii. Haşa hadis-i şeriflere izafe edilecek bir söz değil bu. Burada biz nesil olarak çok şey bilip az iş yapan nesiliz. Ashab-ı kiram az şey bilip çok şey yapan nesildi.
Fark, o zaman farka temas etmek lazım.
Farka temas
etmek. Ashab-ı kiramın bilgiye yaklaşma mantığıyla bizim bilgiyle alakamız arasındaki fark. Evet.
Şimdi biz kültür, diploma, geçim kaynağı, maaşımızın altyapısı diye bir ilim öğreniyoruz.
Evet.
Ashab-ı kiram ise cennete girmek için ilim öğreniyorlardı. Çok fark hocam. Çok fark bu. Yani çıldırtacak düzeyde bir fark bu ashab-ı kiramla evet. aramızdaki mesafeyi. Şöyle bir gerçek noktaya temas etmemiz lazım. Yani bundan sonra işte imam hatipler kaldırılsın, Kur'an kursları kaldırılsın, herkes cennete girecek kadar ilim öğrensin. Bunu kastetmiyoruz.
Tabii.
Bir kere Rabbimiz bizi bu atmosferde imtihan etmeyi murad etti. Ashab-ı kiram o zeminde evet. murad etti. Bizi bu zeminde murad etti. Yani sahabe-i kiram...
Biz cenneti bu dünya şartlarında kazanacağız.
Böyle bulmak zorundayız. Yani gene evet. diplomalı gideceğiz biz. Evet. Çaremiz yok buna.
Evet.
Çünkü diplomasız vesairesiz yok bu ilim. İmkanı yok. Yani deyim yerindeyse la teşbih ve la temsil. Hani 50 sene önce tarlalara bir kazığı sokuyordun, elma ağacı olarak çıkıyordu.
Evet.
Toprak doyuruyordu. Şimdi toprak bitti. 20 çeşit gübre ilaç vermezsen sana hiçbir şeyden geri bir şey vermiyor.
Evet.
Bunun gibi ashab-ı kiram bir çubuğu sokup meyve alan bir bahçıvan durumundaydılar. Bir cümleden cennete girebiliyorlardı. Şimdi ise biz maalesef gübreleme yapmak, sulama yapmak, ilaçlama yapmak durumunda olan çiftçi gibiyiz adeta. Yani bizim şartlarımız bu.
Evet.
Şartlarımızı reddetme hakkımız yok. Yani ben bu durumu beğenmedim diyemeyiz.
Şöyle bir şey hocam, yani bilme açısından, bilmenin zenginliği, büyüklüğü açısından bir kıyas yapıyoruz. Orada sahabeyle onun az bilgiye rağmen cennete yürüme şeyiyle bugün çok bilen Müslümanın farkına temas ediyoruz. Bir de bilmeyen var. Değil mi?
Bilginin yani, hala ulaşmadığı.
Ulaşmadığı
kalabalıktan
kesimler.
Dolayı Müslüman, ulaşmadığı.
Müslüman ama yani yeterince yani ben Müslümanım diyor sorduğunuzda ama bilgi belki sahabe kadar da yok.
Bildiğini yani. De söylüyor üstelik.
Evet.
Çok şey bildiğini
bir de o
söylüyor.
Var. Yani bunların hepsi bence yani üzerinde durulması gereken
evet,
problemler
tabii,
yani.
Tabii tabii. Evet. Şimdi burada biz ne bilmemiz gerektiği konusunda da sıkıntımız var.
Evet.
Mesela ashab-ı kiramın bildiği şeylere bakıyoruz. Mesela ashab-ı kiram Allah-u Teala'nın zati sıfatları, sübuti sıfatları diye hiçbiri duymamıştır böyle bir kelime.
Çok önemli mesela.
Hiç duymamıştır.
Evet, evet.
Biz ise Allah demeyi öğrenir öğrenmez çocuğumuza zati sıfatlar, sübuti sıfatlar diye öğretiyoruz. Öğretme evet. mecburiyeti hissediyor. Neden? Biz çevre kirliliğinden dolayı maskeyle dolaşan insan durumundayız. Hani kış günü eskiden İstanbul'da olurdu ya.
Evet, evet.
Biz kışın çıkınca
her yerde sugan. Rastlanır yani.
Hala Anadolu'da belli şehirlerde
Japonlar
var.
Japonlar daha çok o maskeli ya, dolaşıyorlar.
Şimdi biz büyük bir felsefe bombardıman altına girmiş Abbasilerden sonra İslam toplumu. Allah vardır, cennet vardır demek yetmediği için insanlara, ulema tutmuşlar Allah-u Teala'nın zati sıfatları, sübuti sıfatları diye bir tasnif yapıp Kur'an'ın anlattığı Allah'ı insanlara yeni bir ders paketi içerisinde anlatma mecburiyetinde kalmış
evet.
ulema.
Allah inancını bir tür tahkim gibi.
Gibi ama evet. buna mecbursunuz.
Evet.
Çünkü
sorular sorulmuş,
bir tür,
istifhamlar.
Bir tür çöplüğe dönüşmüş
evet.
bilgi kütüphaneleri. Yani evet. her şey girince beğendiğini seç ye değil, şunu yiyebilirsin, şunu yiyebilirsin demek zorunda kalınmış. Bu sebeple insanlar ne kadar bilmeleri gerektiğine de kendileri karar vermeye başlamışlar. Mesela İslam var, Allah var, elhamdülillah bu ilim yeter bize, bu kadar düşünmüş.
Evet.
Bu bir nebze öz tenkit mi diyeceğiz buna bilemiyorum. Allah'ın şeriatını, dinini anlatma yükümlülüğüyle seçtiği kulları alimler, hoca efendiler, cami görevlileri, muallimler, Kur'an kursu müderrisleri şöyle bilhassa son 100 senedir gelişen teknolojinin ve toplumun ifsad olduğu noktaların idrakinde olamamışlar.
Evet.
Bilgisayar gelmiş, çocuk oyuncağı haline gelmiş. Okullar artık kitabı kaldırmış, onun yerine bilgisayarı talebeye, yarın bilgisayarını getir, kitabını getir demiyor. Ödevler bilgisayardan yapılmaya başlanmış. Bu zeminde din anlatan birisi 400 sene önce yazılmış bir kitabın o zamanki el yazısı üzerinden din öğretiyor.
Evet.
Kitabın muhtevası kalsın. Ama bunu bilgisayar mantığına çevirelim düşünmüyor. Dolayısıyla her şey yudumlanacak şekilde lokmalanmış olarak nesle veriliyor. Dine gelince koca bir somun olarak veriliyor. Bunu ısıracaksın deniyor.
Evet.
Bu da ne oluyor? Aldığı bilgiyi bağırsağının hazmedemeyeceği, midenin eritemeyeceği şekilde yudumluyor gençler.
Evet, çok önemli.
Bu kuru bir iman, kuru bir Müslümanlık. Çok şeyi bilen, bildiğinden bir şey anlamayan. Mesela Kur'an-ı Kerim okuyor, hafız, emsile bina okumuş. Vallahu azizun zuntikam. Allah azizdir. Yani her şeyde en üstündür ve intikam sahibidir. Ayetini 1000 defa okumuştur hafızlık yapana kadar. 1000'den fazla okumuştur.
Evet.
Teravide de okuyordur.
Evet.
Ama bunu özümsememiş. Yani filanca güçle nasıl uğraşılacak ki? Uğraşılamaz diyor.
Evet.
Hani Allah azizdi, züntikamdı.
Evet.
Diyemiyorsun. Senin okuduğun yani Kur'an bununla dolu, bu hükümlerle dolu diyemiyorsunuz.
Evet.
Neden diyemiyorsunuz?
Lafızda kalmış.
Çünkü koca bir somun ağzına konmuş bunun. O da onu zorla midesine atmış. Boğulmamış o kadar. Mide bunu hazmedemiyor.
Evet.
Eviriyor çeviriyor, uykusuz bırakıyor sadece. Yani bu ashab-ı kiramla farkımız.
Evet.
Burada evirip çevirip kabahati hoca efendileri yüklemek için söylemiyorum bunu. Ama bir strateji tespitinde biz dinimizi bilgisayar oyuncağı haline getirecek halimiz yok, Kur'an'ımızı ve ilimlerimizi. Ama sunum tarzı olarak Afrika'daki tahtaya yazıp elif cüzü öğretenler düzeyinde kalmak zorunda da değiliz ki.
Evet.
Mübarek olan Kur'an'dır.
Yani burada din eğitimi veren kişilerin
İslam'ı öğretenler
İslam
diye.
Öğreten,
eğitim deyince hep İmam Hatip'lere
doğru
kayıyor.
İslam'ı öğreten kişilerin ve müesseselerin hayata yansıyacak biçimde bir İslam öğretimi yapmaları. Onu
bir halktan örnek verelim isterseniz hocam. Şimdi dikkat buyurunuz. Ramazan-ı Şerif'in 1. günü oruç ahkamı başlar. İlmihali koyar imamlar önüne. 25. günü hala orucu bozan şeyleri anlatıyor.
Evet.
Yani
ilk günde bitecek o.
Bir arkadaş bana dedi ki, İlk gün niye bitsin hocam? Ramazan'dan 20 gün önce. Biz yani, Ramazan'a hazırlanacağız.
Ramazan'a hazırlanmak açısından.
Bir arkadaş dedi ki, otobanda dedi, ciddi dedi bir arıza yaptı aracım. Adım adım gidiyorum. Baktım dedi bir trafik denetleme merkezi var. Yanlarına sokuldum. Bana yardım eder misiniz dedim. Amirleri demiş ki, kardeşim demiş, kaza maza yapmadığına göre ne işin var burada senin demiş. Çek git demiş, yardım çağır demiş sen. Derken tartışmış onunla. Hoşuma giden şöyle bir olay olmuş. Kardeşim demiş, benim cesedimin mi gelmesi lazım sizin bana yardım etmeniz için demiş. Ya. Biraz sonra cesedim gelecek, o zaman mı yardım
o
edeceksin
zaman
demiş.
Yardım edeceksin.
Lütfen demiş şu telefonunuzda arayın, bana acil bir durum gelsin demiş. Amir etkilenmiş bundan, özür dilemiş. Ya biz de böyle anlıyoruz kanunları falan demiş. Şimdi hocam bu örnekten yola çıkıyorum.
Evet.
Ramazan-ı Şerif'te Müslümanın hedefi nedir? Mükemmel bir oruç tutmak.
Tabii.
Ramazan'a karşı kusursuz bir Müslüman olmak. Ramazan'ın 1'inde başlıyorsun. İlk gününü zaten adam öğrenmemiş olarak geçiriyor. Senin evet. programın bir şey öğretecekse eğer. Eğer Ramazan orucu, itikaf, teravih, Ramazan'da Kur'an okumak gibi şu Ramazan'a mahsus bildiğimiz şeyler 15 gün öncesinden hazırlanacak. Hazır mıyız arkadaşlar? Eksiği olan var mı diye kafileye önceden hazırlık yaptırıldığı gibi hazırlanmalı.
Aynen, aynen, evet.
Bu yani burada ben Ramazan'ı anlatmıyorum şimdi.
Tabii, tabii.
Yani tarz olarak anlatma hatamız olduğu için Ramazan'da hoca efendiye müftülük anlattığın şeyleri getir diyor. Koca bir dosya getiriyor. Hakikaten Ömer Nasuh Bilmen Efendi ilmi halini özetlemiş adam, Allah razı olsun. Ama Ramazan'ın 25'i olmuş, bu hala Kadir Gecesi'ni arama ile ilgili hadisleri okutuyor.
Evet.
Ya zaten araştırma dönemi bitti bunun. Yani 3 tur atıldıktan sonra yarışa ısındırılan bir yarışçı gibi oluyor bu.
Evet.
Millet 3 tur atmış bu arada. Ramazan'da böyle. Mesela hac konusunda hangi konuda alırsak alalım, biz hala işin ciddiyetinde miyiz değil miyiz sorusunu soruyoruz. Mesela Diyanet
hac işin ciddiyetini idrak
veyahut da
nasıl olacak?
Ciddiyetini,
yani sahabe gibi bir iş ciddiyetini idrak.
Bu sözü o zaman biraz geri alayım hocam. Ciddiyet kelimesi bu işle ilgilileri itham eder gibi oldu. Yani sanki
yok yani hepimiz için gibi. Yani benim için de yani. İşin ciddiyetini idrak fert olarak her Müslümanın bilgisinin amele dönmesi yani ahiret için anlamlı hale gelmesi noktasında işin ciddiyetini yani, idrak.
En azından bunu anlamamız konusunda. Evet. Bir örnek daha müsaadenizle vereyim. Geçenlerde birkaç kişi hocam dediler hacca gideceğiz bir helallaşalım filan. O arada birinin elinde poşet var gelmiş. Bu ne dedim poşetin senin? Dedi hocam Diyanet'ten bize verdiler dedi. Hı-hı. Hazırlık yapın diye. Bir çıkarsana onları dedim.
Evet.
Sakıncalı bir şey yoksa. Yok hocam dedi kitap hepsi dedi. Bayağı kitaplar vermişler. Baktım çok güzel.
Yani. Evet, evet.
Ama hocam ona bir şey demedim. İnşallah Diyanet'ten görüştüğümüz ileri gelenlere diyeceğim bunu. Ya kardeşim 23 yaşında bu adam. Bu bana gelen. Ona kitaplar vermişsin. Adamın iş yerinde, evinde, arabasında 5-6 tane bilgisayar var.
Evet.
Niye bu adama bir CD vermiyorsun? Tavaf nasıl yapılır görürsün. Evet. Yani kitaptan okuyacak vatandaş mı var bu ülkede ya?
Evet.
Yani hocam İTÜ'den ki Türkiye'nin en popüler üniversitelerinden biri bir 4. sınıf öğrencisi geldi. Muhabbet ederken ona ne kadar okuyorsun diye sordum.
Evet.
Çok okurum falan gibi cümleler kullandı. Masamda kitaplar vardı. O gün bir mesele bakıyordum. Herhalde o kitapların toplamı 5000 sayfa civarında var böyle büyük büyük hacimde. Dedim ki bu sene bu kadar kitap okumuş musundur? Dördüncü sınıf talebesi olarak. Hocam dedi biz teknik konularla uğraşıyoruz dedi. Bu kadar kitap olmaz bizde dedi. O zaman kusura bakma dedim. Yani sizin üniversitenizde böyle teknik olmayan konularda okunuyor mu? Hocam dedi ben dedi İstanbul Üniversitesi'nde okuyan arkadaşı biliyorum dedi. Onun dedi doktoradaki kitapları bu kadar değildi dedi. Doktora hazırladı.
Evet.
Yani bunu onları tenkit için demiyorum. Hayır gerekmiyordur, okumuyordur. Ama kitabın bu kadar halktan uzaklaştığı bir ortamda hacca hazırladığın Müslümana flash disk versen. Evet. CD ver.
Hı hı.
Yani tavafın izlenişini görsün. Maket ver.
Doğru.
Yani dua kitabı ver bir de flash kitabı olmaz herhalde. Bir de dua kitabı. Hacı anlatan İlmihal kitabını okuyacak olsa senden briefing almazdı zaten o diye düşünüyor.
Evet.
Yani burada başta siz Altınoluk'un çıkaranları olarak sonra biz insanlara konuşuyoruz. Hoca efendiler, müftü efendiler, Allah rızası için irşad etmeye çalışanlar insanların hangi dili anladıklarını anlamak zorundayız hocam. Bilgisayar dünyasında
tabii.
Biz insanlara hala İmam Gazali'nin İhya-ül-Müddin'in koca kalın kitabını oku diyemeyiz. İhya-ül-Müddin'i özetleyeceğiz. Belki de şema yapacağız İhya-ül-Müddin'i. Böyle bir şehir krokisi gibi yapacağız. Dinlerin, dinin, ilimlerinin ihyası diye bir şablon. 5 sene uğraşsın hoca efendilerden 5 kişi. 5 senede İhya-ül-Müddin'i şema yapsınlar.
Evet.
Mesela ahlak butonuna basıyorsun... Seni ahlakla bağlantılı yere götürüyor. Ucundan da cennete götürüyor. Ya hocam bitti.
Evet.
Hocam çocuklarımızın bilmiyorum akademisyenler araştırıyor mudur bunu? Yani o elinde kumanda ile trafik kazası yaparak sürdürdüğü oyuncak arabaları bilgisayar önünde. Günde kaç saat çocuklar elektronik savaş yapıyorlar bilgisayarda? Yani en az 1 saat. Benim çocuğumun göz sorunu vardı da doktora rica ettim buna yasakla bunu dedim ya dedi 2 saat oynasın hakkı dedi. Yani göz doktoru 2 saat izin veriyor çocuğa.
Evet, evet.
Böyle bir çocuğa hocam kalın kalın kitapla bir şey öğretemiyoruz biz.
Tabii ki.
Dolayısıyla bilgimiz neden peynir deposundaki peynirler gibi kalıyor da bir dilim peynir gibi midemize midemizden kanımıza karışmıyor sorarken birinci yanlışımız bu bilgiyi bize ulaştıran alimlerimiz Allah onlardan razı olsun hoca efendiler veya bir vakıfta çocukların başında etüt görevi yapan abi ki en büyük muallim o şu anda çünkü ana hamuru o yoğuruyor orada aslında yani duyduğu menkıbeleri anlatmıyor. Çok cazip bir örnek daha vereceğim hocam. İmam Rabbani Ahmet Faruk Eserhendi rahmetullahi aleyh sadece tasavvufun değil Ebu'l-Hasan el-Nedvi'nin tespiti olarak söylüyorum. Tecdit yapan, dinde hareketlenme yapan şahsiyetler arasında muhteşem biri.
Evet.
Muhteşem biri.
Müceddidi Elfi Sani.
Yani tecdit kadrosunda.
Evet.
Ama sadece tasavvuf babında değil, şeriat mefhumunu öne çıkaran muhteşem bir şahsiyet. Evet. Rahmetullahi aleyh. Hocam.
Altınoluk hediye kitap olarak verdi. İmam Rabbani'nin mektubatında şeriat ve tasavvuf diye.
Şeriat ve tasavvuf, evet. Şimdi hatırladım hocam. Şimdi burada önemli bir husus var. İmam Rabbani neden zoraki anlaşılan biri olsun ki hocam? İmam Rabbani ağır biri.
Tabii.
Çünkü felsefeyle savaşmış.
Evet.
Büyük bir felsefeyle savaşmış. Elbette uslubu ağır olacak.
Evet.
Çocuklar için İmam Rabbani oluşturmak zorundayız.
Evet.
Fikir olarak çocuk durumunda olan nesil içinde İmam Rabbani oluşturmak zorundayız.
Çok önemli. Yani çok önemli.
Çocuk yaş olarak
bütün,
değil.
Bütün klasikleri çocuklara göre indirgemişler hocam yani.
Yani biraz komik olsun diye söylüyorum. Resimli İmam Rabbani mektubatı da olabilir.
Evet, evet.
Yani eğer işe yarayacaksa.
Yapılabiliyorsa, becerebiliyorsa
resim
birisi.
Resim de kastım yani çocuk evet, filmi evet. değil herhalde. Misal olsun, evet. krokili olsun.
Yani ne verilebilirse yani İmam Rabbani'den çocuk için değil mi? Evet.
Eğer İmam Rabbani bir değerse bizim için, bu değeri yani filan dağda altın varmış diye oradan bir kamyon toprak alıp birisine hediye götüremezsin.
Evet.
Bunun içindeki altını seç, senin olsun mu diyeceksin kadıncağıza. Bilezik al, bir bilezik al, bir dağ altın da senin olsun. Evet. Şimdi İmam Rabbani koca bir dağ gibi.
Hocam Yaşar Kandemir Hoca biliyorsunuz çocuklar için mesela hadis-i şerifler değerledi.
Evet.
Yani o da mesela buna benzer bir şey.
Kaç
yani.
Dile tercüme evet, edildi değil mi hocam?
Evet.
Yani zannederim.
Onları hikayeleştirerek vesaire.
Zannederim çocuklarımız o Yaşar Hocamızın, Kandemir Hoca Efendi'nin kitabındaki hikayeyi hadisten daha çok hatırlarında tuttular.
Muhakkak tabii evet.
Hoca Efendi büyük bir çığır açtı
Allah razı olsun.
O kitabı da defalarca basıldı. Yani basıldı. Onu vakfetti zaten. Yani basılıp evet. dağıtılmasını istiyor. Hocam bence Buhari'den değerli bir çocuk için o kitap. Evet. Sahih-i Buhari'den değerli.
Buhari, çünkü Buhari'ye giremez çocuk yani.
Girse kaybolacak,
kaybolacak
zaten. Belki de bir sapık çıkacak.
Hayır, giremez oradan. Zaten hocam. O yani çocuğun oraya girmesi de son derece zor.
Fikir olarak çocuk olanlar giriyor Buhari'ye de o dağda kaybolup gidiyorlar hocam. Kaybolup
o var
gidiyor.
Yani.
Kaybolup gidiyor.
Fikir olarak çocuk olanlar tabii, dediniz.
Olanlarımız doğru. derken yani biz kendimizi evet, büyük görmüyoruz. Evet, evet. Bu sebeple hocam dini anlatma mesuliyetini kendisinde uhdesinde hissedenler dini anlatıyorlar. Allah razı olsun ama ala kadri ukulihim diyor hadis.
Evet.
Akıllarına mı hitap ediyorsun yoksa sen kendi düzeyine
ne
mi
kadarını
hitap ediyorsun?
Alabilecekler. Değil mi?
Ben
akılları
bir
evet.
örnek daha müsaadenizle zikredeyim. Yani bir imam efendi.
Evet.
Cami cemaatinin profilini çıkarmalıdır.
Evet, çok önemli.
Kaç lise mezunu? Kaç üniversite mezunu? Kaç emekli? Bayanlar varsa kaç bayan? Bir anketle bunu çıkarır hocam.
Doğru.
Şöyle olabilir. Mesela otogardaki bir camide bu anket yapılamaz.
Evet.
Sabit bir cemaati yok.
Tabii.
O zaman onu bir yuvarlak rakam buluruz. Ama 3 aşağı 5 yukarı mesela Ankara.
Mahalle camilerinde.
Ankara'da bir bakanlığın kenarındaki bir caminin cemaatinin düzeyi belli. Üst bürokratlar evet. kılıyor burada namazı.
Evet.
Şimdi bir cami imamı bu profili çıkardıktan sonra benim cemaatimin düzeyi şudur diye tespit evet, edip evet. okuduğu hutbede, yaptığı konuşmada o cemaat düzeyinin üstünde bir kelime, sözlüğe bakmaya muhtaç bir kelime kullanıyorsa bu hoca efendi vazifesini yapmıyor hocam. Hiç kusura evet. bakmasın.
Hocam Altınoluk iki telli de malum orada işte cumaları hemen yakınında bir cami var, oraya gidiyoruz. Genelde 20
büyük bir cami.
Büyük bir cami 25-35 yaş arasında ve o bölgede çalışanlar geliyor.
Şefler, mühendisler.
Yani işçi de var yani.
Yoğunluğu işçi ama.
İşçi, ha, yoğunluğu var, işçi. Şöyle bakıyorum vaaz ediliyor mesela. Diyorum ki bu vaaz bu cemaatin hiçbirine inmiyor. İnmiyor yani.
Ama büyük laflar konuşuyorlar.
Yani konuşuluyor tabii. Çok
ayetler,
büyük
hadisler.
Ama inmiyor bu insanlara diyorsun. Niye? birçok ıstılahı tanımıyor insanlarımız hocam. Yani sahabi kelimesini mesela bilmiyor insanlar. Sahabi sünnet dediğinizde belki de çocuğun sünnetini
ameliyatı anlıyor.
Ameliyatı anlıyor. Yani onun çok haklısınız yani o konuda.
İmam efendi yorulmalı. Evet. Bu bir hafta cuma günü kapıda yapacağı bir anketle sabit olur. Aksi takdirde yazık imam efendinin enerjisine hocam. Bir de kıyamet günü anlattım dediği şeyi sen başka bir dilden anlatmışsın.
Evet.
İnsanlar sözlüğe bakıp senin konuşmanı anlayacak olsa kendisi gider zaten bir kitaptan okurdu. Yani evet. Bir kitaptan okuyacağı şekilde. Bu çok önemli. Bir. İkincisi hocam.
Hocam ikincisine geçmeden kısa bir ara verelim. Bu bir de şimdi genelde bilme ve hazmetme, onu hayatımıza taşıma konusunda. Bir de bilmeme durumu. Hem İslam aidiyeti olan ama bilmeyen, yanlış bilen. Onlar üzerinde de duralım diye İnşallah. Düşünüyorum. Değerli dinleyiciler, kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Bizden ayrılmayın efendim. Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan Hayata Ölçüler. Bendeniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla bilme konusunu konuşuyoruz. Evet, şimdi bu ikinci bölümde hocam siz iki diye başlayacaktınız bir konuya. Ondan sonra da ya bilmeme, az bilme. Dolayısıyla hani bilme hayata taşınan bir şey olacağı için acaba bilmemekle hayatımıza başka neler taşınıyor? Başka bildiklerimizle taşınanlar, İslam'a yönelik yanlış bilgilerle taşınanlar. O da önemli sanıyorum. Yani özellikle bu zamanda mesela medyanın İslam bilgilendirmeleri var. Hakim sistemlerin kendine göre İslam bilgilendirmeleri var, İslam tarifleri var. Yani oralardan nasıl bir problem geliyor Müslümanın önüne yaşama problemimiz olarak?
Hocam bir defa herhalde bir ayrım yapacağız. Yani teknolojiyi, bilgi kaynaklarını, modern imkanları kullanmakla bu ümmeti Muhammed'in geçmişinin büyüklerini, birikimini yok sayma arasında bir fark koymalıyız. Yani biz bilgisayar kullanalım.
Evet.
Ama bilgisayar kullanıyoruz diye İmam Maturidi imha edemeyiz.
Tabii ki.
Yani İmam Gazali'siz bilgisayar istemeyiz biz.
Tabii ki.
Biz İmam Gazali'yi atalım diyemeyiz. İmam Gazali'nin ihyasını bilgisayara hazmettirelim. Gazali kolaylaşsın bize gelirken diye düşünürüz.
Evet.
Burada temel bir sorun olarak insanlar modernizasyon gördükçe geçmiştekileri olmasa da olur gibi
evet.
Görmeye başlıyorlar ki bu yanlış.
Evet.
Yoksa biz elhamdülillah teknoloji düşmanı olamayız. Burada hocam bilmemek nedir diye bir çizgi çizeceğiz.
Evet.
Bir zarurat-ı diniye var. Yani din adına zorunlu bilgiler demek.
Yani olmazsa olmaz.
Onlar olmazsa sen bir şey bilmiyorsun demek.
Evet, evet.
Yoksa bir kütüphanenin tamamını bir Müslümandan bilme mecburiyeti arayamayız biz.
Evet.
Branşlaşmaya gidilmiş bir dünyada.
Ama ben şöyle düşünüyorum. Bir Müslüman ülkede bile, mesela Türkiye'de bile o zarurat-ı diniyeyi bile bilmeyen insanların sayısı az değildir hocam.
Ne yazık ki diyelim hocam.
Ne yazık ki. Ne yazık ki. Az değildir. Onun için yani mesela İslam'la ilgili sadece bir aidiyet duygusu var. Ben Müslümanım. Müslüman bir ailede doğdum.
Babam namaz kılardı.
Babam namaz kılardı ya da dedem hacca gitmişti. Annem de başörtülüdür falan. Böyle bir bilgi ama onun dışında bir bilgi yok. Onun hayatına İslam nasıl girecek? Bir de yani İslam'a gelinceye kadar çok şey giriyor.
Ha biz hazır evet. Boş bir kalıp kullanamıyoruz.
Evet.
Ayran içilmiş bir bardağa vişne kompostosu koyacağız biz.
Ne
önce onu yıkamak gerekiyor. Ayranlı evet. Bardağı yıkamak gerekiyor.
Evet. Evet.
Yani maalesef ve işin daha berbatı yani çok böyle orijinal bir örnek midir bilmiyorum ama yakın yıllara kadar işte okulların ifsad ettiği çocukları hoca efendiler toparlamak zorunda kalıyorlardı. Yani evet. Okullarda çocuklar ateizme hazırlık olacak İslam'dan uzaklaştıracak bilgilerle kirleniyordu ya da doluyordu kafaları çocukların.
Tabii tabiat bilgisini yok bilmem biyolojiyi yani, vesaire ona göre
ayarlıyorlardı.
Öğretiyorlardı. Evet.
Şimdi yani ben mi yanlış anlıyorum? Herhalde hiç okulların kirletmesine gerek kalmadı. 3-5 yaşından itibaren çocuklar kendileri zaten buna ulaşıyor. Bilgi evet. ayağa düştü çünkü.
Evet.
Yani çok bilen bir nesil geliyor. Çöplük gibi kafası var. Çok şey biliyor. Cinsellikten, masal dünyasından, ahireti irdeleyen hesaplar, kitaplar. Çok basit hocam. 10 yaşında çocuk yakın bir zamanda ya bana dedi ki babam ısrarla biz Ebu Hanife mezhebindeniz diyor. Hani biz Muhammed peygamberin ümmetindendik diye sordu. Yavrum dedim.
İkisini de bilmiyor çocuk.
Yavrum dedim ümmetindeniz diyordu. Ümmet başka, mezhep başka. Yok ya babam Ebu Hanife'nin olmadığını kabul etmiyor diyor.
Evet.
Hocam 10 yaşında bu çocuk.
Evet. Ya onun dünyasına iki bilgi girmiş, ikisi de yanlış girmiş.
İkisi de yanlış girmiş, eksik girmiş. Baba becerip şey yapamıyor. Güya Ebu Hanife'yi müdafaa edecek. Evet. Çocuğu Ebu Hanife'nin aksi istikamete sevk etmiş.
Evet.
Çünkü yani ağır bir tenekenin altında ezileceği gibi çocuğun ağır bir Ebu Hanife anlayışının altında da ezilebilir çocuk. Eziliyor
evet.
nitekim.
Evet.
İnsanlar da eziliyor. Yani burada zarurat ediniye dediğimiz
evet.
din adına acil bilgi. Yani 112 nolu bilgiler bunlar diyelim. Acil ambulans evet, bilgileri. Evet. Bunlar imam efendilerin her sene cemaatine 5 defa 10 defa tekrar etmesi gereken bilgiler. Evlerde tazelenmesi gereken bilgiler.
Evet.
Deyim yerinde ise bir İslam ilmi halinin, herhangi bir ilmi halin o 10 sayfalık özetidir.
Evet. İlmihal bir geniş program bir yapalım hocam onunla ilgili inşallah.
Şöyle yapalım hocam isterseniz. Bir ilmi hali buraya alalım.
Evet.
İndeksini okuyalım yahut da Filistin'i okuyalım. Bunlar ama iki türlü. Bir ilmihal 500 sayfadır ortalama.
Evet.
Bu 10 sayfaya özetlendiği zaman ilmihal zarurat-ı diniye budur hocam.
Evet.
İlmihal kültürü bizim ecdadımızda var. Türkiye kültüründe var. Arap dünyasında
tabii,
çok yaygın değil ilmihal
evet,
kültürü.
Evet.
Kim bunu keşfettiyse Allah ondan razı olsun.
Evet.
Müthiş
yani,
keşfettim. Hocam bu sevdanın özentisi bu
aynen,
işte. Yani
doğru.
Koca fıkıh kitabı yerine her şeyin bulunduğu acil evlerde bir dolap olur ya
evet.
içinde pansuman için öteberi bu ezza dolabı.
İlmihal
ezza dolabı demektir.
Aynen.
Evet. Ezza dolabı. Bunu keşfedene Allah rahmet eylesin. Güzel keşfetmiş.
Amin, çok güzel.
Bu sağa sola çekilmiş, menkıbe konmuş, Kara Davut kitapları konmuş. Ayrı bir konu ama mesela Ali Fikri Yavuz Hoca Efendi'nin ilmihali. Siz bastınız Hamdi Döndüren Hoca Efendi'nin ilmihalini. Evet. Güzel hocam bunlar.
Evet.
Değerli toplu. Ama zarurat-ı diniye değil o. O ulum-ı diniye.
Evet,
dini ilimler o. Zarurat-ı diniye bir ilmi hali bilgisayarda başlığı ve birinci cümlesinden her konuyu alarak özetlemektir hocam.
Evet.
Mesela peygamberlerin, Kur'an'da geçen peygamberlerin isimleri zarurat-ı diniyeden değil. Ama Allah'ın gönderdiği her peygamber iman etmem gerekir zarurat-ı diniyedendir.
Evet.
Şit aleyhisselam mı önce geldi, Yuşa aleyhisselam mı önce geldi, bunu bilmek zorunda
değiliz. Evet.
Bilemez zaten. Bu Hoca Efendi'lere ait bir bilgi ya da ileri düzeyde bilgi. Zarurati diniye diye bir standart koyacağız hocam.
Evet.
Bir baba, bir anne, bir öğretmen, yani birisinin mesuliyetini hisseden veya kendisini muhasebe etmek isteyen herkes
evet.
bu zarurati diniyeden imtihan etmelidir kendisini veya mesulü olduğu kimseyi. Yani biz mesela meleklerin isimlerini bilmek zorunda değiliz. Ama Allah'ın melek ordusuna iman etmek zorunda. Bu zarurat-ı diniye 5 yaşından başlamalı.
Öğretilmeye, öğrenilmeye.
Yani 5 yaşından itibaren bildirip o 10 sayfa 5 yaşında başlamalı.
Evet. Ailenin gündeminde olmalı.
Gündem. 8 yaşına geldiğinde bu 12 sayfaya çıksın.
Evet.
20 yaşına geldiğinde 60 sayfalık bir bilgi olsun. Gitgide büyüsün. Çünkü camiye gidecek, öğrenecek. Bir dedikodu duyulacak, bir hoca efendi onu soracaklar, ikna
evet.
edecek onları. Evleneceği zaman zarurat-ı diniyenin gündemi değişti hocam.
Yeni bir
Allah'ın helal ettiği nikahın standartlarını öğrenecek.
Evet.
Ben bugüne kadar
şöyle bir şey okumuştum hocam. İmam Gazali'yi de zannediyorum. Yani bir insan diyor kuşluk vakti Müslüman olsa öğlen namazı vakti girdiğinde öğlen namazının nasıl kılınacağını bilmek zorundadır diye.
Temel fıkıh bilgisidir bu.
Değil mi? Evet.
Anın bilgisi.
Anın bilgisi. Yani sizin biraz önce evleneceği zaman dediğiniz, değil mi? O anın bilgisi.
Evleneceği zaman. Ben şimdi hocam nikah için gelir kardeşler. Yani ehil değilim ama illa geliyorsanız gelin derim.
Estağfurullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Eskiden 32 farz sorulurmuş.
Evet öyleymiş.
Zaten bana
bilmeyenin nikahı kıyılmazmış.
Kafirin nikahı kıyılmaz ya.
Evet.
Ben bana kafir gelmeyeceği için onu sorma ihtiyacı hissetmiyorum. Gelin hanım buraya gelecek diyorum. Vekaleten kıymıyorum nikah. Çünkü evet. Kimsenin vekaletine itimat edemez bir hale geldim.
Evet.
Oturtuyorum. Güzel kardeşlerim benim. Bismillahirrahmanirrahim. Nikahın şartlarını biliyor musunuz diyorum.
Evet.
Ne hakla siz bir araya geldiniz?
Evet.
Allah muhafaza buyursun, boşanırsanız bu hakkın erkekte olduğunu, kadına hulu hakkı verildiğini, yani boşa beni deme hakkı verildiğini biliyor musunuz diyorum. Bu yarım saat sürüyor.
Evet.
Bunu anlatıyorum. Şahitlere ne sorulur? Bu nikaha şahit misiniz sorulur değil mi?
Evet.
Yani aldım dedi, kabul etti.
Hı hı.
Ben dönüp diyorum ki Rabbimin şeriatının nikah ve talak bölümünü, geçinmekle ilgili, uşretle ilgili bölümünü anlattım. Şahit misiniz diyorum. Anneleri babaları umumen ordulu.
Evet.
Onlar da ne biçim nikah şahitliği diye bir tereddüt ediyorlar.
Evet.
Nikaha geçmedik henüz diyorum.
Evet.
Nikah edilebilir. Nikah nedir bilir biriyle muhatap olduğumuzu tescil ettik önce.
Evet.
Şahit misiniz diyorum. He hoca şahidiz derlerse nikaha geçiyorum.
Evet.
Bazen de onlara da izah etmem gerekiyor.
Zor bir nikah kıyıyorsunuz hocam.
Ama hocam nikah haydi kıydım deyip evet. Vurup gitme bir zarfta 5-10 kuruş bağış maalesef, alma işi değil ki.
Çok doğru evet.
Hocam ben bugüne kadar hep dua aldım bu işten ama.
Tabii ama başlangıç sağlam oluyor.
Yani İmam Hatip mezunu olarak ilahiyat talebesi gibi
geliyorlar tabii ki.
Yani bazen de çekiniyorum, kız diyecek ki o zaman ben evlenmeyeyim diye korktuğum da oluyor.
Ben de onu diyecektim şimdi yani bu vazgeçip gidebilirler.
Olabilir,
yani.
Olabilir. Yani çok yakın bir zamanda Haziran'da bir benim çok çocukluk arkadaşım birisinin kızının nikahını kıydım. Dedi ki Nurettin'cim dedi. Bunu bir hafta önce yapsam bu kızı vermezdim dedi. Kampa gelsin damat derdim dedi. Çok muhteşem yaptın ama ürktüm ben ya dedi. Benim kızım da bilmiyor bunları dedi. Ya sen biz seninle medreseye gittik yıllarca. Nasıl öğretmezsin çocuğuna bu incelikleri? Hocam yani.
Ama şu anda hocam hakikaten mesela bu nikah bilgisi için bir ciddi eğitim gerekiyor.
Yani, adam yerine konmak diyelim mi hocam buna biz? Nikahı adam yerine koymak gerekiyor.
Adam yerine koymak gerekiyor. Yani işte o işin ciddisi de ciddidir buyuruyor
diyor Peygamber Efendimiz. Biz ciddisini de şakasını da yok.
Şaka hale getirmiş.
Ama onu. Bir facia, dün bir misafir genç geldi Samsun'dan ziyaretime geldi. Dersleri dinliyormuş, bir şeyler de soracak. Sen kaç yaşındasın değil mi? 27 dedi. Maşallah dedim ama niye buraya çocuğunla falan gelmedin? Bekarım henüz dedi. Dedim güzelim nasıl bekarsın sen dedim. Bu yaşta niye bekar? Bu kadar büyük laflar konuşuyorsun burada.
Evet.
İslam aleminin dertlerinden, memleket meseleleri. Okuyan yazan bir arkadaş herhalde. Dedi ya tedavi görüyorum zaten hocam dedi. Benim dedi yakın akrabalarımdan dedi. 13 arkadaşımdan 9'u boşandı aynı yıl içinde dedi.
Allah.
5 senedir tedavi görüyorum. Evliliğe karşı bende ürküntü oldu dedi.
Evet.
Psikolojik tedavi görüyorum. O tedavim bitmeden de evlenmeye korkuyorum. Hala korkuyorum dedi.
Evet.
Hocam faciadan söz ediyorum.
Tabii tabii.
Yani tabii. 12 arkadaşı evleniyor. Bu %70'leri geçen bir rakam. Tabii. Aynı yıl içinde geri boşanıyor arkadaşları.
Öyle maalesef yani.
Ve bu genç bir adamda. Ben de boşanacağım.
Arkadaşım dedi genelde herhalde İslami çevreler.
Herhalde yani. Namazlı evet. Niyazlı bir genç evet, sakallı evet. Bir gençti mesela bu bahsettiğim. Bunlar hepsi evliliği zarurat noktasına getirmiyoruz biz.
Evet.
Yani çanak kırıldıktan sonra testi Nasrettin Hoca'nın var ya testisi.
Evet, evet.
Kırıldıktan sonra tamiriyle uğraşılıyor. Halbuki mesela kızımızı istemeye gelen birine yavrum araban var mı işin var mı sorduğumuz gibi bir Müslüman kızıyla bir erkek nasıl yaşar? Fikrin
nasıl
var
bir aile
Yani değil içimden geçiyor, evlenecek adaylara test kitabı diye bir test mi hazırlasam diyorum.
Yapın hocam.
Yapalım, Altınoluk'ta dağıtsın bunu.
Dağıtalım hocam. Yani dağıtalım inşallah.
Damat adayını test etsin.
Çok
gelin adayını
bir
test
şey
etsin.
Hocam, çok hayati bir şey.
Yani hocam, sağlık için kan tahlili yapılıyor ama.
Evet.
Yani bu çocuk sakat mı olacak, olmaz mı gibi ki şer'an bunun bir sakıncası yok. Evet. Yapılıyor. Akidemiz açısından da yapalım.
Evet.
Yani bu çocuk yüksek okul bitirmiş ama bir kız idare edecek kabiliyeti var mı?
Şimdi demin buyurdunuz yani bu tabii. Mesela eskiden 32 farzı bilir mi diye soruluyor. Yani eski dediğimiz o hassasiyet daha da diriymiş o zaman demek. Değil mi hocam? Yani daha diri zamanlardaymışız. Şimdi belki o şeyler, hassasiyetler bir hayli aşındı.
Benim rastladığım mesela 30 sene önceki günlerde ilk gördüğüm zaman bunu. Bu bir sembolik değerdi. He biliyorsun değil mi? Altısı şu altı imam tekrar ettirirdi onu. Yosunlanarak bize kadar geldi o.
Evet, doğru.
Ama orijinalinde dinli dinsiz işte bu dönme midir nedir, Selanik'ten mi geldi, Sofya'dan mı geldi diye tereddüdü olunca Osmanlı toplumunun böyle gizli testlerle meseleyi çözmeye kalkmışlar. Evet. Bir de orada şöyle bir uygulama var. Değilse de Müslüman nikahtan önce onu Allah dedirtiyor, Müslüman ettiriyor.
Evet, doğru.
Böylece nikah hocanın önünde otomatik
meşru,
olarak caiz hale geliyor.
Caiz hale geliyor.
Yani evet. Çok hoş bir şey. Evet, Allah razı olsun doğru. Kim keşfettiyse, kim gayret ettiyse. Evet. Burada hocam bilmesek neler bilmemiz lazım onu konuştuk.
Onu, evet.
Bilmesek ne olurdan önce bu bilgiyi depoya koyarsak ne oluru Kur'an'dan örneklendirelim. Cuma suresinde Allah-u Teala çok şey bilen ama o çok bildiği şeyi uygulamayanları ağır bir benzetmeyle benzetiyor.
Evet. Kitap
Tevrat'la ilgili bir örnek veriyor Allah-u Teala. Tevrat biliyor, Tevrat hafızı ama onunla amel etmiyor. Bir merkebin yani eşeğin kitap taşımasıdır diyor. Meselü'l-lezîne hummülü't-tevrâte sümmelem yahmilâ kemesel-himâri yahmilu esvâra. Eşeğin sırtında kitap dolu kütüphaneden eve taşıyor. Adı öyle, soyadı öyle. O kitapları indirince de öyle gene. Allah-u Teala Yahudilerin Tevrat bilip Tevrat'la amel etmemesini bize böyle anlatıyor ama Kur'an'da anlatıyor bu.
Evet.
Bu deyim,
bize örnek olsun.
Bize anlatıyor. Yahudi tabii. Zaten Kur'an okuyup amel etmiyor onlar.
Tabii. Yani
Yahudi'ye muhatap
böyle değil. Olmayın.
Yani Yahudi tövbe etse Yahudi olarak gene öyle kalalım. Kur'an okursa adam olacak. Dolayısıyla ümmeti Muhammed'de Kur'an-ı Kerim'in sadece Fil suresini bile bilse, o Fil suresiyle amel etmediği zaman 114'te bir böyle bir sürtüşmeyle karşılaşacak demektir. Onun için bilip de amel etmemek çok büyük bir vebal. Yani evet. Kur'an-ı Kerim tahkir ediyor böyle bir anlayışı. Seviyesi düşük bir seviyede gösteriyor. Binaenaleyh bildiğimizle, bilmek zorundayız diye bir liste çıkardık. Bildiğimizle amel etmememiz halinde risk var dedik.
Evet.
Çok tehlikeli. Bildiğimizle muhakkak amel etmemiz gerekiyor. Bunun ötesine geçip cahilliği benimseyebilir miyiz? Cahilliği, yani bilmemeyi benimseyebilir miyiz? Burada benim Anadolu'daki halkla, mümin kardeşlerimizle bağlantılarımın bana verdiği bir birikim var hocam. Bunu paylaşacağım ama ne kadar içimdeki duyguyu anlatırken zarar vermem onu merak ediyorum. Ama inşallah kimse üzerine alınmamış olur. Hocam burada Anadolu Müslümanı, Anadolu diyeyim de belli bir saf anlayışı temsil etmek için Anadolu diyorum. Mesela coğrafya olarak Anadolu'yu kastetmiyorum. Bilme yerine bilene bağlanma ile yetinme anlayışı var Anadolu'da.
Evet.
Oturup kitap okuma, ders dinleme vesaire bunu bırakıyor. Hı hı. Onun yerine kim biliyor? Filanca hoca efendi, filanca şeyh efendi. Onu ziyarete gidiyor, duasını alıyor, ona hediye götürüyor. Bilene yamanmaya çalışıyor.
Evet.
Bu bir nebze kurtarıcı. Bir nebze kurtarıcı. Çünkü alim olamazsan alimi sev diye tembihi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama burada bir hata devreye giriyor. Bu kendisine yamanıp ahiretini kurtarmak isteyen insanların etrafında toplandığı o önderler, hoca efendiler, şeyh efendiler, adını her türlü değiştirebiliriz, grup başkanları. Bunu kıyamet günü hesabını verecekleri bir bağlantı olarak göremiyorlar.
Yani o örneklik orada.
Sadece örneklik değil. Şimdi benim zarurat-ı diniye konusunda bilgi sahibi olmam lazım.
Evet.
Şeriatımı, dinimi bilmem lazım. Gelemedik, bilemedik, edemedik. Cahil kaldım. Geliyorum, size intisap ediyorum. Sizi ziyarete geliyorum. Sizi seviyorum. Evet. Siz de dua ediyorsunuz. Aferin diyorsunuz. Perşembe akşamları birer çay içiyoruz. Birbirimize dua ediyoruz. Gönderiyorum sizi. Ben avunarak evime geliyorum. Bir şey bilmiyoruz. Zilzuruna cahilim ama bilenin yanındaydım diyorum. Bilenin yanındaydım ama kapağı açılmamış bir kavanoz balının önünde oturdum ben.
Hı hı.
Yani
orada bu, bilenin sorumluluğuna işaret etmiş oluyorsunuz.
Tıpkı nezle birine filanca ilacı al demesi gibi bir hafta namazın talimini, öbür hafta mesela Ramazan'a bir ay kala Ramazan fıkhını.
Evet.
Veyahut da çocuk eğitimi, veyahut da işte sözünü ettiğimiz nikah meselesini. Neyse artık. Yani burada korkarım yük bu önder kabul edilen şahsiyetlerin omuzunda kalacak kıyamet günü.
Evet.
Çünkü şahıs gelip teslim oluyor. Yardım ediyor, zekatını getiriyor. Hocam tabii, bir emrin tabii, var mı tabii. diyor.
O zaman önderlere büyük sorumluluk
düşüyor. Büyük sorumluluk düşüyor. Yani bunu o da yani Allah razı olsun çocuklarınıza dikkat edin diyor ama nasıl dikkat edeceğini söylemiyor.
Hocam bilgi konusu çok derin bir konu. İnşallah daha konuşalım. Ama süremizin sonuna geldik.
Tamam hocam.
İnşallah önümüzdeki programlarda yine böyle yanlış bilme, bilmeme, önderlerin sorumluluğu biraz daha genişçe değerlendiririz. Çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyiciler, bir İslam'dan Hayata Ölçüler programının daha sonuna geldik. Hayırlı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın efendim.